Ayrım 18, sayfa 207. Tayfun, John Gordon Davis. Genç kadın titrediğini belli etmeden yürümeye başladı. Sir Herman Choi'nin adama Çince bir şeyler söylediğini duydu. Sonra arkasından gelen ayak seslerini fark etti ve koşmaya başladı. Çılgınlar gibi koşuyor, ayakkabıları mermer koridorda yankı yapıyordu. Ana büroyu geçip kapıya güç bela yaklaşabildi. Dehşet içinde arkasına bakınca Sir Herman Choi ile Çinli adamın geldiklerini gördü. Kapıya atıldı, kilitliydi. Kapı zincirini açmaya çalıştı ama onu da beceremedi. Sir Herman Choi ile adam gülümseyerek yanı başında duruyorlardı. Korkudan iri iri açılmış gözleriyle onlara baktı. Sir Herman Choi gülümsedi. ''Kalem kılıçtan daha mı güçlüymüş Miss Williams?'' ''Panik içinde bir kalemi ilk kez görüyorum.'' Vanessa titreyen elleriyle zinciri bir kez daha denemek istedi. Kapıyı açıp demir parmaklıklı kapının önüne geldi. Sir Herman Choi ona baktıktan sonra yine adama Çince bir şeyler söyledi. Sonra konuşmasını İngilizce sürdürdü. ''Aramızda böyle bir konuşma geçmedi Miss Williams.'' Ellerini iki yana sarkıtmış öylece duruyordu Choi. Kapıdan dışarıya adımını atan Vanessa ona döndü. Konuşma kelimesi kelimesine teybe kaydedildi Sir Herman ve kendini kapıdan dışarı attı. Sir Herman Çince yakala onu diye bağırdı. Vanessa kapıdan koşarak çıktı. Adam onu yakalamaya çalışıyordu. Koştu, koştu, koştu. Ana caddeye ulaştı ve bir taksi gördü. Elini sallayarak, bağırarak taksiyi durdurdu. Arkasına bakınca adamı göremedi. Taksinin içine külçe gibi yığıldı havaalanına. Bir süre soluk soluğa öylece kaldı. Daha sonra teybi gizlediği yerden çıkardı. Doğrularak arkasına baktı. Başka bir arabanın kendisini izleyip izlemediğinden emin değildi. Taksi uluslararası Kaital havaalanının önünde durdu. Vanessa koşar adımlarla içeri girdi. Çok kalabalıktı terminal. Turistler tayfuna yakalanmamak için dönüyorlardı. Kalabalığı yararak danışmaya gitti. Danışmanın önünde kendisini bekleyen Kurt Marlowe'u gördü. ''Merhaba, çantan nerede Vanessa?'' ''Kaybettim. Dinle, telefon etmem gerek. Telefon kulübesi nerede?'' ''Biraz ileride.'' Vanessa koşarak kulübeye gitti ve yabancı gazeteciler kulübünün numarasını çevirdi. ''Bay Ball'la görüşmek istiyorum.'' Bir ses bağırarak ''Evet.'' dedi. ''Walker, Vanessa, Tabe'in yanında mı?'' ''Evet, öyleyse Ayze'ye yaklaştır, çok önemli, müthiş bir hikaye.'' ''Öyle olmalı, hazırım.'' ''Walker, bana bir iyilik yap, birkaç dakika sonra tayfunun içinden Filipinlere doğru yola çıkıyorum.'' ''Tanrı aşkına bu hikayeyi benim için yayınlanmak üzere hazırla. Karşılığında bir kasa viski var, anlaştık mı?''
''Müthiş bir hikaye olmalı.'' dedi Walker Ball. ''Eğer dediğin gibiyse ben kendim yayınlarım onu. Hangi gazete için olacak?''
''Güney Çin Sabah Postası. Gazete müdürü bir an önce yayınlamaya söz verdi. Belki pazartesiye ya da gazetede uygun bir yer bulabilirse hemen, tamam mı?''
''Tamam, sanıyorum.''
''Walker, şanslı adam tahvilin var mı?''
''Birkaç tane, gerçekten şanslıyım.''
''Şey, eğer gerçekten akıllı biriysen onları hemen sat. Nedenini de şimdi öğreneceksin.''
9. Bölüm. Hava çok sıcaktı ama ufkun ötesinde gökyüzü kilometrelerce uzunlukta simsiyahtı ve rüzgar saatte 200 deniz mili hızla esiyordu. Deniz ulumaya, büyük dalgalar kabarmaya başlamıştı. Tayfunun merkezinin altında tonlarca ağırlığında dev dalgalar oluşuyordu. Ve buradan çok yükseklerde parlak güneş altında meteoroloji uydusu daireler çizerek fotoğraflar çekmekteydi. Rose adlı tayfun ağır ağır derin bir sessizlikle ve bütün görkemiyle yaklaşıyordu. Bir aydan uzun bir zamandan beri Manila, Saigon, Hong Kong, Pekin ve Tokyo'daki gözlemciler çalışıp duruyorlardı. Bir aydır Hong Kong Kraliyet Gözlemevi'nde de tayfun incelemeye çalışılmış, uydular ve gemiler aracılığıyla bilgiler toplanmış, Amerikan ordusunun uçakları hemen her gün tayfuna doğru uçarak son gelişmeleri kaydetmişti.
30 günün 27. günü tayfun sürekli yön değiştirerek güneybatı, kuzeybatı, kuzeydoğu yönlerine, bazen de her iki tarafa birden ağır ağır bir külçe gibi yaklaşmıştı. Ama son 5 günden beri Hong Kong'a doğru yol alıyordu. Birinci kısım. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait uçakta Vanessa Kurt Marlow'un arkasında pilot bölümünde oturuyordu ve motor gürültüleri arasında teybe şunları söylüyordu. Karanlık gökyüzünü kaplamış, bütün ufuk simsiyah, bunun nerede başladığını ve nerede bittiğini kestirmek imkansız. Ürkütücü, heybetli bir görünümü var ve de uğursuz. Konuşmaların ne kadarını anlaşılır biçimde kaydettiğini bilemiyordu. Kulaklık ve pilot başlığı takmış, kulaklığı aracılığıyla diğerlerinin konuşmalarını da dinleyebiliyordu. Ama not alabilmek için kulaklığını kapadı. Kurt Marlow'un dudaklarının kıpırdadığını görünce dinlemek için tekrar kulaklığını açtı.
35 saatte 1500, şu andaki hızımız 250 deniz mili. Yaklaşık 40 hızındaki ilk rüzgarı kuyruktan yedik.
Vanessa pilot elbisesi giymiş, üstüne de can yeleğini geçirmişti. Kurt Marlow'un yanında ortama uygun bir soyadı olan ikinci pilot Fairweather deniz subayı vardı. Arka tarafta kanatların hizasında ise iki gözlemci pencere yanında oturuyor ve aygıtları kontrol ediyorlardı. Uçaktakilerin hepsi de çok gençti. Vanessa Kurt Marlow'un pilot giysileri içinde çok çekici olduğunu kendi kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Uçakta bulunduğu sürece hayatının en önemli adamıydı Kurt. Çünkü sırası gelince yapması gerekeni söyleyebilecek tek kişiydi. Vanessa tekrar dışarıya baktı. Kara, ürkütücü yığın önlerindeydi. Aşağıda deniz öğleden sonra güneşi altında lacivert bir renge bürünmüş beyaz iri dalgalar artmıştı. Genç kadın her dakikayı iyice yaşamak, duymak istiyordu. Ama Sir Herman Choi ile olanlardan sonra kendini olaya tam olarak veremiyordu. Telsiz memuru mikrofona doğru eğilerek Hong Kong'dan aldığım son haber dedi. Tayfunun hızı yine azalmış. Kurt Marlow 500 feet'i alçalıyoruz diye bildirdi. Uçak burnunu eğerek alçalırken Vanessa düşmemek için koltuğun kenarına yapıştı. Sakinleşmeye çalışarak arkasına yaslandı. Uzakta hayal gibi görünen denize şimdi iyice yaklaşıyorlardı. Güneş arkalarında kalmış, ortalık kararmaya başlamıştı. Uçak alçalmaya devam ediyor ve şimdi Vanessa lacivert denizin üstündeki dalgaları daha iyi görebiliyordu. Dalgalar yükseldikçe sanki onlara çarpacakmış gibi oluyordu. Sonra burun tekrar yükselmeye başladı. Bu arada Kurt Marlow'un sesi duyuldu.
500 feet, hızımız 150 deniz mili, rüzgarın hızıyla 80 dolayında. Arkamızda dalgaların kabarış yüksekliği 50 feet kadar şimdilik.
Önlerindeki yoğun siyahlığın arkasından gri bir ışık görülüyordu. Marlow başını çevirerek Vanessa'ya, ''Yakında hızımızı azaltacağız, rüzgarı arkamıza almaya çalışıyoruz ve böylece tayfunun gözüne gireceğiz.'' dedi. Vanessa öne doğru eğildi. ''Bu kara yığının içine ne zaman gireceğiz?''
''Biraz sonra rüzgar giderek artıyor. Çok kötü bir tayfuna çattık, korkuyor musun?''
''Ya sen?''
''Marlow henüz değil.'' dedi gülümseyerek.
Vanessa diğerlerine baktı, hepsi de ona gülümsüyordu. Ama bu gülümsemenin altında sinirli oldukları ve yüzlerinin solgunluğu da gözden kaçmıyordu. ''Henüz değil derken ne demek istedin?''
''Her zaman çok korkarım, pilot yerine piyade olmalıymışım.''
Vanessa onun bu şekilde konuşmasından hoşlanmadı ama ilk kez dürüstlüğünü beğendi. 15 dakika sonra rüzgar etkisini göstermeye başlamıştı. Dışarısı kararmış ve aşağıdaki deniz alabildiğince kabarmıştı. Rüzgar uçağı arkadan var gücüyle itiyordu. Uçak Karadeniz'e doğru yan yattı. Kurt Marlow kontrol düğmelerini bir kez daha gözden geçirdi. Uçak sallandı. Ani bir silkinmeyle tekrar yükselmeye başladı. Dışarıdaki ürkütücü karanlık her yanı sarmıştı. Vanessa korku içinde Kurt Marlow'un söylediklerini duydu.
''Şimdi giriyoruz.''
Karanlığın içinde uçak gümbür demeye başladı. Rüzgar ve yağmur uçağa vuruyor, kanatlar bu yoğun hava akımından kırılacakmışçasına çatırdıyordu. Vanessa koltuğunda doğrulmaya çalışırken başını çarptı, midesi bulanmaya başladı. Uçak tekrar ani bir sarsıntıyla sallandı. Emniyet kemerleri olmasa yerlerinde kalmaları olanaksızdı. Sağanak yağmur yağmaya devam ediyordu. Bağlantı yerlerinden içeriye sular akmaya başladı. Öte yandan Kurt Marlowe bilgi vermeyi sürdürüyordu. Rüzgarınızı 190 deniz miline ulaştı, sağanak devam ediyor, görüş alanımız daraldı. Tayfunun gözünden olan uzaklığımız 45 mil. Vanessa plastik torbayı yakalayarak kusmaya başladı. İkinci kısım. Hong Kong'da hava sıcak, açık ve durgundu. Hong Kong'un yüksek tepelerinden bir numaralı işaret ilk kez verildi. Bu işaret büyük siyah T harfiyle üç canlı renkten oluşmuştu. Özel ve kamu radyolarıyla televizyonlarında İngilizce ve Çince şu anons yapılıyordu. Dikkat dikkat! Bir numaralı tayfun işareti. Hong Kong Kraliyet Gözlemevi tarafından verilmiştir. Rose tayfunu Hong Kong'un yaklaşık 390 mil güneydoğusundadır. Tayfun 10 deniz mili hızında güneybatıya doğru ilerlemektedir. Eğer şu andaki hızı ve durumu değişmezse tayfunun yarın cumartesi günü öğle saatlerinde Hong Kong sularında olması bekleniyor. Ayrıca güney ve güneydoğudan esecek olan kuvvetli rüzgarlar da önümüzdeki 24 saat içinde iyice hissedilecektir. Gemi ve uçaklardan aldığımız son raporlara göre rüzgarın hızı tayfunun gözünde 200 deniz miline ulaşmıştır. Gözün çevresindeki 100 millik alanda yoğun bulutlar oluştuğundan şiddetli yağmurlar beklenmektedir. Bu yağmurlar toprak kaymalarına, sellere ve kayaların düşmesine neden olabilir. Suların 10 ile 30 metre yükselmesi ve alçak bölgelerde su baskınlarına yol açması beklenmektedir. Gözlemlerimiz ve raporlarımız tayfunun yoluna devam edeceğini göstermektedir.
Ama limanda yüklü gemiler, yelkenliler, feribotlarla daracık sokaklarda, dükkanlarda, bankalarda, borsada, barlarda, inşaatlarda o cuma günü öğleden sonra yaşam her zamanki hızıyla sürüyordu.
Causeway Körfezi'ndeki Adliye Sarayı'nın 3 mahkeme salonunda yargıç Uluslararası Doğu Apartmanı'nda çıkan karışıklığın davasına bakmaktaydı. Komiser Bernard Champion davacı polisin yanında oturuyordu. Punk salonun arka tarafında bir yerde oturmuştu. Diğer yerlerde tanıklar vardı. Mama San birkaç orospuyla evin sahibi Bill Lu hepsi gördüklerini anlatmıştı. Aralarındaysa 14 katriyat örgütü elemanları oturmuş davayı izliyorlardı. Tanıkların iddialarını dinleyen yargıç davayı yüksek mahkemeye götürüp götürmeme konusunda kararsızdı. Davacı polis ayağa kalktı. Davayı yüksek mahkemeye götürmekten yanayım yargıç hazretleri. Birinin ölümüne neden oldular diye suçlanacaklardır. Daktilo edilmiş iddianameyi yargıca uzattı ve kopyalarını da suçlara dağıttı. Çevirmen iddianameyi çevirdikten sonra yargıca dönerek, ''Sanıkların hepsi iddianamede yazılı olanları anlamışlardır, yargıç hazretleri.'' dedi. Yargıç öne doğru eğildi. ''Anlamadığım bir şey var.'' ''Evet yargıç hazretleri.'' Davacı polis ayağa kalktı. ''Bu adamları niçin birinin ölümüne neden oldular diye suçladığını anlayamıyorum.'' Görüşüme ve yasalara dayanarak olayın bir cinayet olduğunu belirtmek isterim. Davacının yanında oturan Bernard Champion kas katı kesildi. Davacı polis memuru ayakta, çaresiz bir halde etrafına bakınıyordu. Kanıtları değerlendiriyorum yargıç hazretleri dedi. Suçlananların hiçbiri onu döverek öldürmedi, hiçbiri onu pencereden atmadı. O kadın kendiliğinden atladı.
Yargıç adamı tersledi. Kendiliğinden atlamadı, isteyerek atlamadı. Buradaki gangsterler onu buna zorladılar ve onlar kadını öldürdüler. Kanunlarımızın dediği gibi kadın pencereden atlamaya bu kişiler tarafından zorlandı.
Davacı polis memuru yaltaklanarak ''Sayın Yargıç Hazretleri lütfederlerse'' diye başladı. Bernard Champion'ın yüzü sararmıştı. Punk balkondaki 14K adamlarına baktı. Onlar da bu bakışa karşılık verdiler ve Punk gözlerini kıstı. Sanık yerindeki 4 suçluysa İngilizce bilmediklerinden hiçbir şey anlamamışlardı. Yargıç iddianameye bir şeyler yazıyordu. Bir süre sonra başını kaldırarak konuşmaya devam etti. Çevirmen sanıkları cinayetle suçladığımı söylesin, suçlama aynen şöyle. Kanunlara karşı gelerek Hong Kong'daki uluslararası doğu apartmanında Chiang Mei Ling'i öldürdüler ve şimdi de suçlamayı hepsine teker teker okuyun lütfen. Çevirmen yargıç hazretleri nasıl emir buyururlarsa dedi. Sanıklara yeni iddianameyi okumaya başladı. Bernard Champion tepki göstermeden bekliyordu. Çevirmen okurken sanıklar onu inanmaz gözlerle dinliyorlardı. Daha sonra içlerinden biri ayağa kalkarak ''İtiraz ediyorum!'' diye bağırdı. Yargıç ona dik dik baktı. ''Kendinize gelin genç adam!'' Sanık Pang'ı göstererek yargıcı umutsuzca bağırmaya başladı. ''Bu adam 14K Triad örgütüyle anlaştı. Sadece Mei Ling'in ölümüne neden olduk diye tutuklanalım ve suçlanalım diye $200,000 ödedi. Cinayetle suçlanmayacağımızı garanti etti de. Şimdi de anlaşmayı bozuyor.'' Yargıç şaşkınlıkla sanığa baktı. Kalemini alıp yavaşça ''Söylediklerini bir kere daha tekrarla.'' dedi. 15 mil ötede 9 ejderha dağının arkasında Jack McAdam ve Wong Ting Tak kayıkhanede çılgın gibi çalışıyorlardı. Eğer işlerini zamanında bitiremezlerse rüzgar kayıkhanenin çatısını uçurabilir ve 200 torba çimento yağmurda sürüklenebilirdi. Kayıkhanenin kapılarını daha bitirememişlerdi. Beton yelkenli orada hazır bekliyordu. Akşama doğru çatı tamamlandı, kapılar takılmak üzere hazırdı. Ayakta ter içinde kapıları seyrediyorlardı ve McAdam'ın içinde en ufak bir sevinç belirtisi bile yoktu. Bir şişe viskiyle radyosunu aldı, yelkenlide bira ve su vardı. Wong'a dönerek, ''Yarın güneş doğmadan gelirim, mutlaka burada ol, tekneyi tayfun sığınağına çekmek gerekecek.'' dedi. Arkasını dönüp yelkenliğe doğru yürüdü, motoru tekrar gözden geçirirken Wong da yelkenlinin iki desteğini çekti, tekerlekleri çevirerek pruva direğini döndürüp yelkenliği körfeze doğru itti. Yelkenli denize açıldı. Mirs körfezinin arkasındaki Kat O Chau adasına varabilmek için McAdam'ın bir aylık yol alması gerekiyordu. Ufuk alabildiğine maviydi ve sıcak rüzgar terli göğsüne esiyordu. Uzaklarda birçok yelkenli tayfundan kaçmak için Hong Kong'a doğru geliyordu. 9 Ejderha Dağı'nın 10 mil ötesinde 14K Triad örgütüne bağlı kırmızı çubukların elemanları Sir Herman Choi'nin ulağından emirler aldı. Emirler kesin ve katı, hiçbir şekilde tartışmaya açık değildi. Sorun sadece emirlerin nasıl uygulanacağıydı. Ama kırmızı çubukların adamı cinayet konusunda çok deneyimli olduğundan nasılsa bir yolunu bulup bu işi gerçekleştirecekti. Bazı önemli nedenlerden dolayı cinayet hemen yerine getirilmeliydi ve öyle yapılmalıydı ki herkes buna tayfunun neden olduğunu sanmalıydı. Suda boğarak öldürmek en iyisiydi ya da başına sertçe bir şeyle vurarak. Diri diri toprağa gömmek de olabilirdi. Veya balkon gibi yüksek bir yerden aşağı da düşebilirdi. Bıçakla, tabancayla ya da iple boğarak öldürmenin tayfunla bir ilgisi bulunmadığından kaza olduğuna kimse inanmazdı. Öldürülecek kadın ya Hillside Caddesi'ndeki Amerikalı Kadınlar Yurdu'ndaki dairesinde ya da eski polis McAdam'ın ejderha alanındaki evinde bulunurdu. Cinayetin vurup kaçarak değil, son derece iyi planlı ve gizli yürütülmesi şarttı. Katilin kilitli kapıları açabilmesi ve cinayete kaza süsü vermesi gerekiyordu. 14K Triad örgütüne bağlı kırmızı çubuk elemanının aldığı bir diğer emirse, İngilizce yayın yapan basında ne Sir Herman Choi ile ne de şanslı adam yaratma şirketiyle ilgili çıkması olası yazıların ikinci bir emre kadar durdurulmasıydı. Bu işin en kolay yanıydı. Güney Çin Postası ile Çin Postası adlı gazetelerde çalışan 14K Triad elemanları her an kolayca greve gidebilirlerdi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 218.